Donanım Haber'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu yıl sizlerle birlikte Vivo Y22S modelini kutusundan çıkartacağız. Bakalım bu telefon bizlere neler sunuyor. Kutuya baktığımızda bizler beyaz bir yapıyla karşılaşıyoruz ve kutunun arka tarafına gelince bir şeyler dikkatimizi çekiyor. Bu cep telefonu Türkiye'de üretilmiş. Buradaki detaylardan sizler de görebiliyorsunuz. Gebze, Koca olacak şekilde Türkiye altyapısına da uygun diye yine burada belirtilmiş. Elime ünlü pembe bıçağımızı alıyorum ve cihazı kutusundan çıkartalım isterseniz. İlk olarak bıçağı buradan geçireceğim. Daha sonrasında jelatinlerimizi sökelim. Şöyle. Jelatinleri söktük ve en sevdiğim kısım şu markanın kendi etiketleri olan kısmı. Buraya da yine bıçakla geçeceğim ama beceremedim. Şöyle boşluk bırakıp genişten girelim aynen. Ve şu an orayı da kesmiş olduk. Cihazı kutusundan çıkartıyoruz. Kaldırır kaldırmaz karşımıza telefonumuzun kendisi çıktı. Şuradan tutuyorum ve telefonu kenara bırakıyorum ki telefon çok şık görünüyor ya. Devam edelim kutu içeriğiyle. Şöyle devam ediyoruz. Burada bir kılıfımız var. Şeffaf kılıf. Hemen sizlere göstereyim. İçerisinden kullanım kılavuzu ve telefonu nasıl şarj edebiliriz? Aslında genel yönergeleri çıkıyor. Aynen hızlı başlangıç kılavuzu. Şeffaf kılıfımız da bu şekilde. Gayet iyi bir kaliteye sahip olduğunu söyleyebilirim. Artık beklediğimiz standart olan bir kalitede, haberiniz olsun. Bunun dışında kutu içerisinden bir adet bir kablo çıkıyor. Bu kablonun bir ucu USB-C, bir ucu da USB-A. Devamında ise şu parmağımdan çıksın. SIM kart iğnesini bizler burada görüyoruz. Şöyle görmüş oldunuz. Ve devamında da karşımıza adaptörümüzün kendisi çıkıyor. Adaptörümüzün hemen hızına bakmak istiyorum. Adaptörümüz maksimum 18 wattlık bir şarjı destekliyor. Burada görebiliyoruz. 9 watt 2 amper yani toplamda 18 wattı destekliyor. Ve gördüğünüz üzere masam da biraz dağıldı. Hızlıca toplayıp geliyorum. Masamı topladım. Elimde de Vivo Y22S modeli duruyor. Tasarımsal olarak gerçekten cihazı beğendiğimi söylemek istiyorum. Şimdi devam edelim. İlk olarak bu jelatinleri sökelim. Şöyle şuradan elim. Alıyoruz. Sesi de gerçekten çok seviyorum ben yapışkanları. Güzel ses çıkartıyor. Ve telefonumuzun kendisi karşımızda çok şık görünüyor ya. Hemen burayı da şöyle çekiyorum. Evet. Ve şöyle kendimize de e-mail kısmını çıkartacağım. Telefonun arkasını çok beğendim. Tepe kameramı da yeniden göstereyim. Böyle dalga dalga işaretleri var. Hoşuma gitti ki kameranın çerçevesi ve kameranın konumlandırılmış olması stili de gayet şık görünmesini sağlamış cihazım. Ve şimdi gelelim isterseniz bir cihazı ilk olarak uyandıralım. Cihazı hızlı bir şekilde kurdum. Kurulum kısmı gerçekten hızlı hallediliyor. Yani uzun süre beklemenize gerek yok. Bazı markalarda görmüştüm özellikle uygun fiyatlı telefon modellerinde telefonun açılması için 2-3 dakika beklemeniz gerekebiliyordu. En azından bu model üzerine ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Peki şimdi ne yapalım? İsterseniz ilk olarak cihazın tasarımıyla başlayalım. Cihazın ön tarafında bizleri 6.55 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekranda damla çentikli ön kamera yapısı kullanılmış. Sizler de görüyorsunuz. Ve bu çerçeveye baktığımızda bir şey dikkatimizi çekiyor. Ekran koruyucu cihaz fabrikadan bu şekilde çıkıyor. İlk bir şekilde para verip ekran koruyucu almanıza gerek kalmayacak. Ve devam edelim şimdi isterseniz cihazın sağ tarafıyla. Burada güç ve ses butonlarını görüyoruz. Güç butonumuz ek olarak parmak izi okuyucusu işlevine de sahip. Ben telefonlarda bu buton yapısını beğeniyorum çünkü cihaza kolay bir şekilde erişmemizi sağlıyor. Cihazın sol tarafına geldiğimizde ise herhangi bir şey görmüyoruz. Üst tarafta bizlerin karşısına da SIM kart yuvası çıkıyor. Çift SIM destekliyor cihazımızın kendisi. Ve son olarak da alt kısmı sizlere göstereceğim. Bizler burada 3.5 metrelik kulaklık, tipçe ve hoparlör deliğimizi görüyoruz. Cihazda mono bir hoparlör desteği bulunuyor. Çerçevelerden sonra arka tarafı da anlatmak istiyorum. Ben Y22S modelinin gerçekten çok şık görünen bir cihazı olduğunu düşünüyorum. Şöyle tepe kamerama da göstereyim. Cihaz gerek kamerası gerek de genel tasarımı itibarıyla sanki konumlandırılmış olduğu segment dışından daha yüksekte bir segmentte yer alıyormuş gibi görünüyor. Ya bunu bence sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Arka tarafında böyle dalga dalga çizgi çizgi yapılar var. Işığın düşme açılarına göre buralar renk değiştirebiliyor. Cihazın şık görünmesine gerçekten ciddi şekilde katlı sağlamış. Ben burayı beğendim. Arka tarafta kullanılan malzeme tabii plastik. Cihazın fiyatına göre böyle bir şeyle karşılaşmamız çok normal ki cihazın çerçevelerinde de yine plastik malzemeye yer verilmişti. Haberiniz olsun, ben söylemiş olayım. Ve çerçevelere geldiğimizde ise bizler toplamda burada 3 adet kamera görüyoruz. Ancak ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde ve cihazın genel olarak tasarımsal hatları bu şekilde. Peki bu cihazın bir dayanıklılık sertifikası bulunuyor mu? Evet, bulunuyor. Bu cihaz IPX5 toza karşı dayanıklılık, IPX4 de suya karşı dayanıklılığa sahip. DSM Arena'da bu bilgiler bizlerle paylaşılmış ve ağırlık tarafında ise cihaz 192 gramlık bir ağırlıkla karşımıza çıkıyor. Cihazın içerisinde 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya olduğunu düşündüğümüzde aslında ağırlığımız oldukça ideal seviyede tutulmuş. Bazı marka modellerde görmüştük 200 gramın üzerinde 5000 mAh telefonlar. En azından bu modelde bizler böyle bir detayla karşılaşmadık. Ben genel olarak Vivo Y22'sin tasarımsal hatlarını beğendim. Kutu içeriğinden bahsettik, tasarımdan bahsettik. Sıra şimdi geldi ekrana daha yakından bakmaya. Cihazın ekranı 6.55 inç büyüklüğünde, 720x1612 çözünürlüğünde. Bu ekranı kullanan panelde IPS LCD panel ve 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızını destekliyor. Şunu söylemek istiyorum, internette bazı yerlerde bununla alakalı 60 Hz olduğu bilgileri dolaşıyor. Ancak cihaza elinize ulaştığında görebiliyorsunuz. Sizlere de göstereyim. Ekran park kısmına geliyoruz. Ekran yenileme oranları kısmında karşımıza iki farklı seçenek çıkıyor. 60 ve 90 olacak şekilde bu cihaz 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızına sahip. Ancak tavsiyem genel olarak akıllı geçiş yapma modunu kullanmanızdan yana, bu sayede pil optimizasyonu daha dengeli bir şekilde yapılabiliyor. Parlaklık kısmıyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Çok aman aman parlak bir ekrana sahip değiliz. IPS LCD panele göre normal bir deneyim sunuyor. Bazı IPS LCD modelli cep telefonlarda daha parlak ekranlar görmüştük, ancak bu cihazın ekranında en azından ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ortalama seviyelerde bir parlaklığa sahip. İlk etaptaki deneyimlerim bu şekilde. Tabi cihazın detaylı incelemesinde buna değiniyor olacağız. Ve şimdi isterseniz biraz da çerçevelerinden bahsedelim. Cihazın sağ ve sol çerçeveleri gayet iyi tutulabilmiş. Alt tarafa geldiğimizde ise biraz daha kalın bir çerçeve yapısı görüyoruz. Bu cihazın kullanılmış olduğu segment itibarıyla oldukça normal bir detay. Haberiniz olsun, ben bu detayı açıkçası şaşırmadım. Ve Vivo Y22'sin ekranı da bu şekildeydi. Şimdi isterseniz işlemciyle devam edelim. Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 680 4G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 6 nanometrelik üretim aşamasından geçmiş ve GPU tarafında ise bizler Adreno 610'u görüyoruz. RAM ve depolama tarafında ise 6 GB RAM'i 128 GB'lik bir depolama alanına sahibiz. Cihazın farklı versiyonları da bulunuyor. Haberiniz olsun, bize ulaşan model 6 GB RAM'i 128 GB'lik bir depolama alanına sahip. Şimdi bu işlemciyi kullanan çok fazla telefon deneyimledim. Hem Huawei'de olsun hem Oppo tarafında olsun. Şimdi Vivo ve Oppo zaten biliyorsunuz yakın firmalar, çatı şirketi nedeniyle. Cihazları genel olarak kullanmış, şunu söylemiştim. Cihazlar genel olarak akıcı çalışıyor, herhangi bir kasma donma takılma sorununa karşılaşmadım. Ancak bazı marka cihazlarda yazılımsal sorunlar nedeniyle cihazların kasmasını görmüştüm. Ben Vivo'nun kullandığı Fantouch'u biliyorum, sorunsuz bir deneyim sunuyor. Cihazı açtığımdan beri de kullandığım için herhangi bir kasma ile karşılaşmadım. Ancak detaylı görüşlerime inceleme videosunda yer veriyor olacağım. 680 modeli oyunlar için şu an giriş seviyesi görünse de genel kullanım için gayet yeterli bir deneyim sunuyor. Yeniden vurgulamış olalım. Sıra geldi kameralara yakından bakmaya. Cihazın arka tarafındaki kameralarımız görüyoruz. Hemen detaylarından bahsetmek istiyorum. Arka ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde. Burada zaten bu detay bizleri karşılıyor. Diğer kameramız da 2 megapiksel çözünürlüğünde bir makro kamera. Ve son kameramızda 2 megapiksel çözünürlüğünde bir derinlik kamerası olarak bu cihazda yer alıyor. Ve cihazın bu arka kamerasıyla birlikte sizler 1080p 30 fps videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde ise bizler 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görüyoruz. Damla çentik içerisinde. Bu kamerada cihazın arka tarafında olduğu gibi 1080p 30 fps videolar kayıt altına alabiliyor. Hemen kamera modlarına sizlerle birlikte giriş yapalım. İlk olarak fotoğraf modu karşımıza çıkıyor. Burada yapay zeka detayları dikkatimizi çekebilir. Yapay zeka modu aktif olduğunda nesneye göre bir renklendirme yapılıyor. Zaten bu uzun zamandır kullanılan bir teknoloji. 1x ve 2x zoom da yapabiliyorsunuz. Ek olacak şekilde burada bir çiçek kısmı var. Buna tıklayınca süper makro modu aktif oluyor. Haberiniz olsun. Portre kısmına gelince de şöyle geçelim birlikte. Portreler çekerken kullanabileceğiniz özelleştirmeler var. gece moduna da buradan geçiş yapabiliyorsunuz. 1x ve 2x olacak şekilde buradan ayarlama yapılabiliyor. Videoya geliyorum. Video kısmında neyi görüyoruz? Dediğim gibi 1080p 30 fps'imiz var. 60 fps'e geçemiyoruz. 60 fps'e geçince çözünürlük 720p'ye düşüyor. 1080p'de 30 fps. 2x zoom yine burada destekli. Diğer bölüm üzerinden çift pozlama, profesyonel mod ve 50 megapiksel kısmını görüyoruz. 50 megapiksel ne anlama geliyor? Şimdi ne dedik? Bu cihazın arkana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde, ancak her zaman 50 megapiksel fotoğraflar çekmiyor. Sizin gelip bu modu aktif etmeniz gerekiyor. Bu modla beraber kullanım yaptığınızda 50 megapiksel fotoğraflar kayıt altına alabiliyorsunuz. Markalar bunu 50 megapikselin fotoğraf boyutu büyük olduğu için bu şekilde kullanıyor. Sizler dediğim gibi 50 megapiksel fotoğraf çekebilmek için bu modu aktif etmeniz lazım. Evet, Vivo V20 kesin kamera özellikleri bu şekildeydi. Kuru kuru anlatmak olmaz. İsterseniz çekmiş olduğumuz fotoğraf video örneklerine bir yakından bakalım. Fotoğraf video örneklerini gördünüz. Neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim bataryadan bahsedelim. Cihazda 5000 mAh büyüklüğünde bence oldukça büyük bir batarya bulunuyor. Bu batarya 18 wattlık bir hızlı şarjı destekliyor. 15 wattın üzerine biz hızlı şarj diyoruz. Bu sektörsel olarak böyle adlandırılıyor. Haberiniz olsun, bazı kullanıcılar ya hızlı şarj dediğin 30 watt olur, 60 watt olur. Hayır, 15 watt üzeri genel olarak isimlendirme tarafında böyle yapılıyor. Sizlere de vurgulamış olalım. Şimdi cihazın içerisindeki nanometresi düşük olan bir işlemci var. Snapdragon 680 her ne kadar giriş seviyesi bir işlemci olsa da 6 nanometrelik bir üretim aşamasından geçmiş ve nispeten düşük güç tüketimine sahip olan bir işlemci kendisi. Bu arada nanometresi düşük dedim, ancak hani şey olarak kıyaslamayın. Segmenti itibariyle, yani giriş segment itibariyle nanometresi düşük olan bir işlemci. Aman burası karışmasın, sonra bazı kullanıcılara ne tepki verebiliyor, ben söylemiş olayım. Ben genel olarak iyi deneyimler yaşayacağını düşünüyorum pil konusu. Çünkü ekran çok fazla güç harcayacak bir ekran değil. İşlemcimiz güç optimizasyonuna sahip olan bir işlemci. Cihazın içerisinde yer alan yazılım, Fantech yazılımı. Genel itibariyle saçma sapan sorunları olan bir yazılım değil. Yani farklı markalarda görüyoruz, yazılım donanımlardan daha fazla pil harcıyor. Bu üründe böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Fantech yazılımı gayet stabil çalışıyor. Ben Vivo ürünlerinde yazılımın gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Hatta yazılımdan bahsetmişken isterseniz Android sürümünden de bahsedelim. Cihazda Android 12 işletim sistemi bulunuyor. Yazılım tarafında ise bize Fantech 12'yi görüyoruz. Gayet sade bir arayüze sahibiz. Şöyle sizler de görüyorsunuz. İstediğiniz özelleştirmeleri yapabilirsiniz. Bunları buradan kaldırabiliyorsunuz. Ya ben Vivo telefonlarda arayüzü beğeniyorum. Akıcı, sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Ve bu videoda sizlerle birlikte Vivo Y22S modelini kutusundan çıkarmış olduk. Neler sunduğunu sizlere anlatmış oldum. Yeniden belirtmek istiyorum. Bu video bir ilk izlenim kutu açılışı videosu. Detaylı görüşlerimi uzun süre kullandıktan sonra inceleme videosunda yer vereceğim. Haberiniz olsun. Sizler Vivo Y22S modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer cihaza ulaşmak isterseniz açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan da gidip cihazın fiyatını kontrol edebilirsiniz. Ve bu videoluk da benden bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.